Biz birkaç haftadır Rabbin sofrası hakkında konuşuyoruz. Yani komünyon anlamı birçok farklı bakış açısından bakacağız, inceliyoruz. Ve başlamak için ben şöyle bir soru sormak istiyorum. Şöyle bir şey düşünmemizi istiyor. Tanrı'yı düşündüğümüzde, aklımızda resmettiğimizde nasıl biri olduğunu, nasıl bir varlık olduğunu düşünüyoruz. Nitelikleri nedir? Ve belli ki ben yani yabancıyım, İngilizim. 9 senedir buradayım zaten. Ama Türkiye'de ve özellikle Kadıköy civarında benim gördüğüm 3 farklı Tanrı hani kavrayışı resim var. Ve onlar bir isim taktım. Bence 3 tane yani çok yaygın resim var. Biri öfkeli bir amca. Öfkeli bir amca. İkincisi sert komutan belki. Üçüncüsü de belki aksakallı dede gibi resmedilebilir bu halkta, bu ülkede. O zaman öfkeli bir amca nasıl resmediliyor? Belki Tanrı bize yakın oluyor ama sadece hatalarımızı incelemeye çalışıyor, göstermeye çalışıyor. Bizi yakından takip ediyor ama o şöyle yapma, şöyle yapsa ya, mahvoldun falan der. Belki bir sürü saçma sapan krallar yazıyor, söylüyor bize ve onlar bozduğumuzda gereksiz bir şekilde bize karşı öfkeli oluyor. Ama hiçbir zaman bize yardım etmiyor, bizi teşvik etmiyor, aferin yok, sadece ceza var. Kesinlikle zevk veya eğlence diye bir şey yok, değil mi? Sanırım hepimiz böyle hani Tanrı kavrayışına sahip olan arkadaşlar biliyoruz değil mi? Yani işte böyle öfkeli bir amca düşüncesi. İkincisi, belki sert bir komutan. Hani bizden uzak. Emir veriyor, ardı sırada bize gelip kontrol ediyor ama o kadar. Doğru şeyler yapıyorsa, ya memnun kalıyor. Doğru, yani ama çizgiden ne zaman çıkmaya başladığımızda öfkeli oluyor. Bizi geri itmeye çalışıyor. İlgisi veya sevgisi ve yardımı yok. Değil mi? Yani sert komutan bir tanrı kavrayışı da olabilir. Ve belki üçüncüsü olarak aksakallı bir dede. Hani birçok deist dediğimiz arkadaşlar böyle düşünüyor. Yani tanrı uzaktan bize bakıyor, çok umursamıyor ama. Hani belki de belki biraz saf, belki biraz sevimli. Ama bize bakıyor, arada sırada bize geliyor, yardım ediyor belki. Ama çok mesafeli duruyor. Değil mi? Bizim Tanrı düşündüğümüzde ne düşünüyoruz, ne resmediyoruz aklımızda? Ama hamdolsun kutsal kitapta böyle bir resim hiç yok. Böyle bir resim hiç yok kutsal kitapta, değil mi? Öyle bir Tanrı hiç görmüyoruz. Aslında Tanrı nasıl kendisini tanımlatıyor bize? Tanrı sevgidir. Ondan kötülük gelmez diye tanıtıyor. Veya İsa'nın dediği göklerdeki babamız resmi. O zaman İsa'nın dediği öfkeli amca, sert komutan veya aksakallı dede değil, göklerdeki babamızdır Tanrı. Öyle resmetmemiz gerekli olduğunu. Ve son birkaç hafta boyunca bu Rabbin Sofrası vaaz serisine baktığımızda birçok farklı açılardan İsa'yı gördük, İsa'nın yaptıklarını gördük ve hatırlarsanız belki 2-3 hafta önce David abi ilk olarak yeni bir antlaşma kavrayışıyla bize anlattı. Yani bu resimde Tanrı bizimle yakın olmak istiyor, bize yaklaşmak istiyor ama biz hatalı, günahlı olduğumuz için bir antlaşma gerekiyor ki o bize yaklaşabilir. Tek bir şart var, onun için yaşamamız gerekiyor. Tanrı iyi bir efendi gibi bize bakmak istiyor, bizi bereketlemek istiyor, bizi kabul etmek istiyor ama onu izlemek zorundayız. Ve Rabbin sofrası ne zaman kutlarsak, hani İncil'in dediği yeni ahit, yeni antlaşma dediğimiz İsa'nın kendi kanıyla bedeli ödediği antlaşmayı hatırlıyoruz. Değil mi? Rabbin sofrasını ne zaman kutladığımızda. Geçen hafta da Ali abi feda eden sevgi veya kurbanın yaşama veren kan, kurbanlık kavrayışıyla bize anlattı o resim. Yani Tanrı bizi o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Hani biz ölüydük, Mesih ölerek onun kanını bize verdi, yaşam kanını bize verdi. Yaşamını bize verdi, bir kurban gibi verdi. Tanrımız zorba değil, hizmet eden bir efendimiz. Kendini alçaltan, bize hizmet eden bir efendimiz var. Ve ne zaman Rabbin sofrasını kutlarsak, İsa Mesih'in çarmıhtaki ölümü ve onun aracılığıyla biz yaşayalım diye İsa Mesih bizim için ölüm tattığını hatırlıyoruz, anımsıyoruz. Ve bu iki resim çok güzel. Bugün başka bir bakış açısıyla bakacağız ama inceleyeceğiz. Çünkü bu iki resim biraz geçmişe bakıyor. İsa Mesih'in haçta yaptığını bakıyorlar. Yani İsa Mesih'in ölümü aracılığıyla biz şimdi kimiz diye anlatıyor. Biz şimdi nasıl yaşamamız gerekli olduğunu anlatıyor. Ama bugün biz biraz daha geleceğe bakacağız. Ahiret gününe bakacağız. Son günlerine, yeni yaratılışa bakacağız. Ve bu çok uygun değil mi? Yani bütün söylediğimiz ilahiler zaten buna biraz odaklı. Ve Necmettin kardeşimiz şimdi oradadır. O son günü bekliyor. Değil mi? O zaman biz bugün onunla beraber, Yalova'dakilerle beraber bunu kutlayacağız. Rabbin sofrası kutladığımızda bugün biz geleceğimize bakıyor olacağız. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ve kutsal kitapta ahiret günü'den bahsederken ve Rabbin sofrasından bahsederken iki resim kullanıyor. Ve bugün o iki resime bakacağız. Biri düğün şöleni. Ahiret günü son günler düğün şöleni gibi olacak diyor. Ve ikinci mecaz zafer kutlaması. Zafer kutlaması. Ve bu iki mecaz, iki resim üzerine biraz düşünelim şimdi. Ve sizden cevap bekliyorum, tamam mı? Siz böyle hani seyirci gibi oturmayacaksınız, cevap vermeyeceksiniz, tamam mı? O zaman düğün şöleni dediğimizde, düşündüğümüzde aklımıza ne gelir? Ne gelir? Yemek, güzel, güzel yemek. Hem de nasıl bir yemek değil mi? Yani birçok kişi borcu alıp ki daha güzel bir yemek, daha güzel bir sofra versinler değerli misafirlerine. Değil mi? Eğlence, evet. Dans ediliyor, müzik oluyor. Evet. Şarap. Bazı düğünlerde. Evet, eğlence oluyor. Başka ne düşünüyoruz? Mutluluk. Evet. Evet. Aynen öyle, aynen öyle. Efendim, gelin damat, evet. Ve düğün zaten bir şeyden sonra oluyor, değil mi? Nikah'dan sonra oluyor. Nikah'da gelin ve damat, evet biz sonsuza dek sadık kalacağız birbirimize diye vaat ediyorlar, değil mi? Başkalarına bakmaktansa birbirimize bakmaya, seçmeye yeğleriz, değil mi? Bir kabul var, bir sevgi var, bir yemin de var hatta. Eskiden, bu biraz tuhaf bir açıda ama ben düşündüğümde şöyle bir şey aklıma da geldi. Eskiden diyelim iki kral vardı, iki ülke vardı ve sürekli birbirleriyle savaşıyorlardı. Tamam mı? Ama bir gün, evet biz barış antlaşması yapalım diyorlar ve bir kral onun oğlunu diğer kralın kızına veriyor ve böyle evlilik yapıyor. Ve bu antlaşmayı mühürlüyor sanki, değil mi? Çünkü neden? Çünkü onlar artık aynı aileden, aile bağı var ve aile bağı olduğu için artık kavga edemiyorlar, artık küs olamıyorlar, değil mi? Bu da oluyor düğünlerde. Bu belki şimdiki kafamıza biraz zalim gibi gelebilir ama onun açısı da var yani ve özellikle kutsal kitabın yazıldığı zamanlarda bu şeyler çok yaygın oluyor ve onlar da düğünlerden bunu anlayacaklardı. Tamam mı? Biz artık aileyiz. Birbirimize savaşamayız ve bu yüzden sevinç var, bu yüzden mutluluk var ablamızın dediği gibi. Tamam, o zaman düğün şöleni. Şimdi zafer kutlaması. Yani diyelim ki biz bir ülkede oturuyoruz. Başka bir ülke sürekli bize karşı savaşıyor. Bize geliyorlar, biz işte korku içinde yaşıyoruz. Biz savunmasız hissediyoruz ama bir gün onlara geldiğinde onları yeniyoruz ve bir daha gelemezler. Zafer kutlaması yapıyoruz. Nasıl bir duyguya sahip olur sizce? Coşku, sevinç, evet. Başka. Neden? Neden? Yani biz galip geldik yani. Evet. Başka? Evet. Barış var. Evet. Barış var. Belki zor bir dönemden sonra rahatlığa kavuştuk. Değil mi? Ve artık güvendeyiz. Kaygılanmamıza gerek yok. Yani onlar ne zaman gelir, ne zaman bizi yok eder diye kaygılanmamıza gerek yok. Çünkü barış içinde oturuyoruz artık. Biz yendik onları. Değil mi? Ve savaş döneminde kutlama olamaz. Çünkü daha fazla şeyler, başka şeyler üzerine düşünmeniz gerekiyor. Daha derin bir korku var herkesin üzerine. Ama artık rahatız diyebiliriz. Değil mi? O zaman Kutsal Kitap'ta bu iki resim ahiret günüyle ilgili oluyor ve Rabbin sofrasıyla ilgili oluyor. Düğün şöleni ve zafer kutlaması. Değil mi? Ama bunlar daha iyi anlayabilmek için Kutsal Kitabın ilk sayfalarına dönmemiz gerekiyor. Bahçede her şey Aden bahçesinde başlıyor. O günlerde kötülük yoktu. Tanrı her şeyi yarattı ve her şey çok iyi olduğunu dedi. Aden bahçesi diye çok güzel bir yer kurdu. Atalarımız Adem ile Hava orada yerleştirdi. Değil mi? Süper bir yerdi. Kötülük, kötü olan herhangi bir şey yoktu. Ve birkaç şey fark ettim yaratılış bölümü okuduğumda. Benim için belki en önemlisi ve birçoğu, özellikle erkekler için herhalde, en önemli şey beleş yemek vardı. Tamam mı? Şöyle diyor Kutsal Kitap. Tanrı atalarımıza şöyle diyor. İşte yeryüzünde tohum veren her otu, tohumu meyvesinde bulunan her meyve ağacını size veriyorum. Bunlar sizi yiyecek olacak. Beleş yemek. Hani biz ne zaman otele gidersek güzel bir büfe koyuyorlar değil mi? Böyle tabaklar dolduruyoruz, patlayacağımız gibi yediriyoruz kendimizi değil mi? Yani belki bizim eşlerimiz biraz daha iyi bir şekilde bakıyorlar ama ben her şeyi yerim diyorum. İşte güzel oldu. Güzel, yani güzel bir yemek vardı. Sınırsız, harika bir yemek vardı Aden bahçesinde. Başka bir şey de görüyoruz. Rab Tanrı ile Adem'in arasındaki çok yakın bir ilişkisi vardı. Aslında Tanrı Adem'i saydı, onurlandırdı bile. Şöyle diyor Kutsal Kitap, Rab Tanrı yerdeki hayvanların, gökteki kuşların tümünü topraktan yaratmıştı. Onlara ne ad vereceğini görmek için hepsine Adem'e getirdi. Bu nasıl bir şey? Yani kilden topraktan Rab Tanrı yeni bir hayvan, yeni bir fil mi desem yarattı, icat etti. Ondan sonra tabii ki onun kendi gücüyle bir isim koyabilir. Ama ne yapıyor? Sevgili yardımcı Adem'e götüreyim. O nasıl bir isim takmak istiyor? O fil derse tamam fildir diyor. Onurlandırıyor. Adem'e değer veriyor değil mi? Bu sanki biraz bir iş gibi oluyor. Adem'i çalıştırıyor ama hafif, kolay bir iş. Onur, saygı kazandıran bir iş oluyor. Hayal edebilir miyiz? Tanrı tarafından sayılmak, onurlandırılmak. Ne kadar harika bir şey. Hayal edemeyiz herhalde. Ve yakın bir ilişkisi daha vardı. Diyor yaratılış bölümünde, Rab Tanrı günün serinliğinde bahçede yürüdü atalarımızla. O kadar yakın oldular. O kadar yakın. Hiç günah, hiç utanç, hiç suçluluk duygusu, hiç korku yoktu. Tanrı onların hami, onlar da Tanrı'nın himayesinde olduğunu görüyoruz. Korkacak bir şey yoktu. Tanrı'nın koruma altındaydı. Cennet gibi bir yerdi, güllük gülistanlıktı. Yani bu güzel, harika bir şey. Ne oldu? Ne oldu? Ve bildiğimiz gibi bir düşüş vardı. Bir düşüş vardı. Bir Tanrı reddetme olayı vardı. Ve çocuğa sahip olanlar bunu biliyor. Ama her insanın yüreğinde bir bozukluk var, değil mi? Hani en ufak çocuğa, yani Lucas çok güzel bir çocuk ama eminim bir sene sonra ne zaman bunu yapma, buna dokunma dersen ne yapar? Yapayım! Değil mi? Hani her insanın yüreğinde böyle bir asilik, böyle bir inatçılık var, değil mi? Yani neden yapmayayım? Yapayım o zaman. Yani atalarımız böyleydi. Yani bu bütün insanların yüreğinde olan bir şey, bir eğilimlilik ne desem. Hani Tanrı onlara belli kurallar verdi. Yani her ağaçtan yiyebilirsiniz ama bu tek ağaçtan meyve yemezsiniz. Neden olmasın? Deneyelim dediler. Şeytan tarafından kışkırtılarak. Değil mi? Şeytan tarafından aldatıldı. Kandırıldı. Ve o güzel ilişki bozdular. Bozdular ve bu yüzden dünyamız bu hale geldi. Seneler sonra İsa Mesih insanların hikayesini bir benzetme aracılığıyla anlattı. Bizim bugünlerde dediğimiz kaybolmuş oğul benzetmesiyle anlattı. Dedi ki, diyelim bir adamın iki oğlu vardı. Küçük olan babasını senden nefret ediyorum. Senden almak istediğim tek şey mirasım oluyor. Keşke sen ölü olsaydın. Keşke sen ölseydin. En azından biraz para almış olurdum dedi. Senden gitmek istiyorum. Seninle ilişkim olmasın diyor. İsa Mesih'in anlattığı bir hikayesi, bir benzetme oluyor. Ve babası ona karşı öfkelenmektense bu Asioğlu yaptığı rezaletten dolayı evden kopmaktansa üzülerek varlığın yarısı oğluna verdi. Nasıl bir adam? Nasıl bir adam? Ve oğul hemen uzak bir yere kaçtı. Bütün parası, bütün mirasını çarçur etti orada. Ve eninde sonunda dilenci olarak yaşıyordu orada. Ve İsa Mesih'in dediğine göre bizim şimdiki durumumuz böyle. Bizim atalarımızın yaptığı buydu diyor. Yani Tanrı'nın nimetlerini reddettiğimiz için artık İstanbul'dakiler bilir. Biz çalışıyoruz ve belki çalışmak istiyoruz da iş bulamıyoruz ama çalışıyoruz da para hiç yetmiyor. Köle gibi çalışmak zorundayız. Yani Adem çok güzel bir iş yapıyordu değil mi bahçede? Bizim işlerimiz ne kadar yorucu, ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Çaresizlik, umutsuzluk, amaçsızlık var. Artık biz de tam neler istediğimizi de bilmiyoruz. Ama bunun için işte yani yorgun bir hayat yaşadığımız için depresyona giriyoruz, bir sürü şeylere başvuruyoruz ama bir şekilde bizi dolduruyor, bizi tatmin edecek pek bir şey olmuyor. Tanrı'dan gelen onuru kaybettiğimiz için, kendimiz için onur kazanmaya çalışıyoruz veya belki başkalar onur kazanmaya çalışıyorlar kendileri için nasıl? Başkalarını ezerek, başkalardan onur çalmaya çalışıyor. Ve bu yüzden işte dedikodu, arkadan vurma, bir sürü kötü şeyler var. Çünkü biz Tanrı'dan gelen onuru kaybettiğimiz için kendimizi biraz büyük hissedelim diye başkalara ezmek zorundayız. Ve bu yüzden işte yani küsme, nazar, bütün bu kötü şeyler var. Ve artık biz de Tanrı'nın himayesinin altından çıktığımız için bir sürü şeyler bizimle sataşıyorlar. Belki başka insanlardan gelen bir korku oluyor. Belki kötü varlıklardan korku geliyor. Biz hep korku içinde ve savunmasızlık içinde yaşıyoruz. Çünkü hamimiz yok pek fazla. Kendimize bakmak zorundayız. Biz sanki baba ocağından çıktık. Ama hamdolsun İsa Mesih'in kaybolmuş oğul benzetmesi öyle bitmiyor değil mi? biz bunu biliyoruz. Ve kutsal kitapta şöyle yazıyor. İsa Mesih hikayesini şöyle devam ettiriyor. Diyor böylece aklı başına gelince kalkıp o oğul babasının yanına döndü. Kendisi daha uzaktayken babası onu gördü. Ona acıdı. Koşup boynuna sarıldı ve onu öptü. Oğul ona, baba dedi, Tanrı'ya ve sana karşı günah işledim. Ben artık senin oğlun olarak anılmaya layık değilim. Babası ise köllerine, çabuk en iyi kaftanı getirip onu giydirin dedi. Parmağına yüzük takın, ayaklarına çırak giydirin. Besselli danıya getirip kesin, yiyelim, eğlenelim. Çünkü benim bu oğlum ölmüştü, yaşama döndü. Kaybolmuştu, bulundu. Ve böylece eğlenmeye başladılar. Yani babası onu uzaktan gördü ve seve seve ona koştu. Diyor Tanrı, geri dönmek isteyen her bir oğul, her bir kız için aynısını yapmaya hazır, diyor İsa Mesih. Ve sonunda ne görüyoruz? En son bir parti oluyor. Bir yemek, bir kutlama oluyor. Neden? Sevinip eğlenmek gerekiyordu. Çünkü bu kardeşin ölmüştü, yaşama döndü. Kaybolmuştu, bulundu, diyor. O zaman İsa Mesih'e göre Tanrı sert bir komutan değil. Aksakallı bir dede değil. Öfkeli bir amca değil. Bizi seven bir babamız, göklerdeki babamız oluyor. O zaman biz ne zaman Rabbin sofrasını kutlarsak o hikayede hatırlıyoruz. Çünkü hikayenin sonunda bir yemek, bir içmek var. Rabbin sofrasında yaptığımız gibi. Evet biz de Tanrı'yı rezil ettik. Ona layık bir şekilde yaşamadık. Ama akla başa gelince o bizi kabul etti diye hatırlatıyoruz. Biz ne zaman tövbe ettiysek, ona geri gelmeye çalıştıysak seve seve bize karşıladı. Ve bize bir ziyafet sunuyor. Çünkü asıl olan evimize döndük artık. Asıl evimize döndük. Ölüydük ama ebedi yaşama kavuştuk artık İsa Mesih'in aracılığıyla. O zaman Rabbin sofrasını ne zaman kutlarsak o hikayede, o benzetmede düşünmemiz gerekiyor. Ve şimdi İsa'nın kullandığı ahiret günüyle ilgili kullandığı iki mecaz da bakarız. Birincisi neydi? Düğün şöleni değil mi? Düğün şöleni. Yani İsa Mesih, Tanrı'nın ta kendisi beden alıp aramızda yaşadı. Yani İsa Mesih tüm tanrısal, tüm ilahi gücüyle dünya geldiğinde ilk yaptığı mucize çok tuhaftı aslında. Biliyor musun? Yani sonra zaten ölüler diriltiyor, hastaları iyileştiriyor, cinleri kovuyor. Ama ilk yaptığı mucizesi suyu şarabı çevirdi. Bir düğünde nasıl bir mucize, nasıl Tanrı hakkında bir şeyler gösteriyor böyle yaparak? Aslında onun göstermek istediği şey Tanrı eğlenceli bir Tanrı, bizi seven bir Tanrı, coşan bir Tanrı. Yani böyle sert bir dede, böyle sert bir amca, böyle emir veren bir komutan değil. Eğlenmeye seven bir Tanrı oluyor. Hani şarap tükendi, damat rezil olurdu ama İsa Mesih onun rezaletini örttü yeni bir şarap sağlayarak. Kafamızdaki Tanrı böyle yapar mı? Böyle eğlenmemizi seviyor mu? Bazen biraz zor buluyoruz sanırım. Ve vahiy bölümünde, ahiret gününde bahsederken şöyle diyor. Ardından büyük bir kalabalığın, gürül gürül akan suların, güçlü gök gürmelerinin sesine benzer sesler işittim. Haleluya diyorlardı. Çünkü her şeye gücü yeten Rab Tanrımız egemenlik sürüyor. Sevinelim, coşalım, onu yüceltelim. Çünkü kuzunun düğünü başlıyor. Kuzu İsa Mesih burada hani kurban olarak kesilmiş olan kuzu İsa Mesih. Kurbanın düğünü başlıyor. Gelini de hazırlandı. Gelini, vahiy bölümünde gelini kilise simgeliyor. Yani İsa Mesih'e iman etmiş herkesi simgeliyor. İsa Mesih'in gelini oluyor. Diyor gelini hazırlandı. Giymesi için ona temiz ve parlak ince keten giysiler verildi. Ve Yuhanna şöyle anlatıyor. İnce keten kutsalların adil işlerini simgeliyor. Kurtulmak için yaptığımız işler değil ama kurtuluşumuza bir cevap olarak yaptığımız içten gelen iyi işlerimiz. Sonra melek bana yaz dedi. Ne mutlu kuzunun düğün şölenine çağrılmış olanlara. Ardından ekledi. Bunlar gerçek sözlerdir. Tanrı'nın sözleridir. Wow! Yani son gününde bir sevinç var, bir parti var, bir düğün var. Neden? Çünkü Aden bahçesinde başlamış olan lanet artık ortadan kalktı, kaldırıldı, yok oldu. Harika bir şey. Ve neden düğün resmi kullanıyor burada? Çünkü Rab gelini kurtardı. Bir eğlence, bir coşku olmalı, bir mutluluk olmalı. Tanrı kendi evine bizi davet ediyor. Biz onun misafirleriyiz. Bizim için bir şölen, yok bir ziyafet hazırlamak istiyor o günlerde. Bizi onurlandırıyor. Aden bahçesinden kaybettiğimiz onuru bize geri vermek istiyor. Aden bahçesinde kaybettiğimiz beleş yemek de bize vermek istiyor. Kaybettiğimiz mutluluk da bize geri vermek istiyor o son gününde. Ve nikahın bir anlamı var değil mi? Biz ne zaman vaftiz olursak, ne zaman Rabbi'ye iman edersek diyoruz ki Rab sadece sana bakacağım, sana sadık kalacağım o son gününe kadar. Değil mi? Başkalarına bakmayacağım, sana bakmaya seçeceğim diyoruz. Ve kral olayı daha hatırlayalım. Biz eskiden Tanrı ile düşmandık diyor Kutsal Kitap. Şimdi ise İsa Mesih'in aracılığıyla bu iki kavga eden aileler birleştirildi. Artık biz Tanrı'ya küs olamayız, Tanrı da bize küs olamaz. Artık biz aileyiz. Bir anlaşmazlık, bir kavga olamaz. Olamaz. Ve biz ekmek ne zaman yediğimizde, şarap ne zaman içtiğimizde o son günkü düğün şöleni hatırlatıyoruz, anımsıyoruz bir şekilde. Yani ileride olacak da anımsıyoruz çünkü gerçek ve umudumuz var, kesin bir şey var. Bir gün hep beraber yaşam kilisesi hem Bağdat Cadesi hem de Üsküdar hem de bütün imanlılar, dünyadaki bütün imanlılar hem de ölmüş olan kardeşlerimiz Necmettin gibi hep beraber kutlayacağız Rabbin iyiliğini bir gün. Ve diğer resme geldiğimizde zafer kutlaması değil mi? Mesih'ten 1000 sene önce Davut peygamber şöyle peygamberlik etti. Dedi ki, ve hepimiz bu mezmuru biliyoruz, Rab çobanımdır diyen mezmuru. Şöyle ayetler var sonunda. Düşmanlarımın önünde bana sofra kurarsın, Davut Tanrı'ya diyor. Düşmanlarımın önünde bana sofra kurarsan, başıma yağ sürersin, kasem taşıyor. Ömrüm boyunca yalnız iyilik ve sevgi izleyecek beni. Hep Rabbin evinde oturacağım, diyor Davut. Ve çarmata İsa'nın bütün düşmanları, şeytan hem de orada yaşayan insanlar, onun üzerine tüküren herkes, askerler onu yendiğini zannetti. Onu öldürdüğünü zannettiler. Ama 3 gün sonra Tanrı'nın inanılmaz gücüyle ölümden yaşama kavuştu, değil mi? Dirildi. Birkaç hafta önce Paskalya Bayramı'nda kutladığımız gibi. İsa Mesih dirildi. Ve dirilişinde onların bütün silahlarını yok etti. Şeytana İsa Mesih yendiğini düşünürken, böbürlenirken bütün cinlere, şeytan galip geliyor. Ve şeytanın bütün ve cinlerin bütün silahlarını ellerinden alıyor Onları kırıyor, bozuyor. Artık bizim hamimiz oluyor. Biz İsa Mesih'e ne zaman iman edersek onun himayesine yine giriyoruz. Değil mi? O bizi koruyor. O zaman kaygılanmamıza gerek yok, korkmamıza gerek yok artık. Şöyle diyor İbraniler bölümü. Oysa Mesih günahlar için sonsuza dek geçerli tek bir kurban sunduktan sonra Tanrı'nın sağında oturdu. Yani bütün evreni yönetiyor, hükmediyor Tanrı ile birlikte. Başka her şeyden onurlandırılıyor. O zamandan beri düşmanlarının kendi ayaklarının altına serilmesini bekliyor. O zaman bekleyiş içindeyiz şimdi. Mesih çarmıhta sanki şeytanın bütün şeyleri yendi ve bir gün onlar tamamen ortadan kaldıracak. Ahiret gününde. Ve o zaman zafer kutlaması olacak. Değil mi? Şimdi şeytan ve ruhsal ordusu sürekli bize karşı savaşmaya, huzurumuzu çalmaya çalışıyorlar. Ama bir gün şeytana tamamen bozgunu uğratacak. Ve o zaman başta söylediğimiz gibi zafer kutlaması olacak. Belki şu an hayat çok zor olduğunu düşünebiliriz. Ama bir gün İsa Mesih ile tamamen zaferli, galiplerden üstün olacağız diyor. Bizi suçlayan her şey, bize karşı savaşan her şey utandırılacak, yok olunacak. Hani şöyle belki resmetebiliriz. Davut şöyle diyor, değil mi? Düşmanlarım önünde bana sofra kurarsan. Hani onlar orada ezilmiş oluyor. Bir şey yapamıyorlar, bir yemek yemiyorlar, utandırılıyor. Ben ise onların önünde onurlandırılıyorum Tanrı tarafından. Tanrı beni sayıyor. Beni kendi evine davet ediyor. Misafirlik yapıyor. Onları yok etmeden önce son bir kez onları utandırıyor. İşte siz yanlış, bu kardeş doğrudur diyecek. Hepimiz için bunu diyecek. Zor bir hayattan sonra rahata kavuşacağız. Necmettin abinin bugün kavuştuğu gibi. Ve o zaman tamamen güvende olacağız. Tanrı'nın egemenliğinde, onun himayesinde yine yaşayacağız sonsuzlara dek. Ve Rabbin sofrasını ne zaman kutlarsak, bizim düşmanlarımızın bizimle oynamaya, sataşmaya, oyalamaya çalışan her şeyin önünde sofra kurulduğunu ve kurulacağını anımsıyoruz. O son günü hatırlatıyoruz. Değil mi? Ne kadar harika bir Tanrımız var. Böyle sert emir veren değil, böyle uzaktan biraz saf değil, böyle öfkeli bir amca değil. Bizi seven göksel babamız var. Ve o zaman bu zafer kutlaması, bu düğün şöleni hep beraber kutlayacağız şimdi. Değil mi? İsa Mesih'in takipçisi olursak bize kutsal ruhunu verdi. Kutsal ruhunu verdi bize. Tanrı'nın ruhu, ruhu mukaddes bizim içimizde yaşıyor. Ve bu gelecek şeylerden bize haberdar ediyor. Bizi ikna oluyor. Ve onlardan bazı şeyler de yerine getirmeye çalışıyor. Artık ümitsiz, çaresiz değiliz. Çünkü umudumuz var. Çaremiz var. Fısıldıyor bize. Korkma, seninleyim, buradayım diyor. Benim koruma altındasın artık. Ben senin hamim olacağı artık diyor. Bize bakacak. Yani tamam her gün her şey güllük gülistanlık olmayacak İsa Mesih'e iman ettikten sonra. Ama bize bakacağından söz veriyor. Korkmamız, kaygılanmamıza gerek yok. Biz İsa Mesih'in nişanlısı gibiyiz. Biz ona sadık kalacağız. O da bize sadık kalacak. Değil mi? Ve bir gün düğün şöleni olacak. Bizi seviyor ve biz de onu seviyoruz. Daha önce ilahilerle söylediğimiz gibi. Ve o iki krallar arasında barış antlaşması olduğu gibi artık bizim Tanrı'yla barış antlaşması var. ve bir gün o da tamamlanacak.